Ayrım 20. Yetişin gençler. Selçuk Şirin. Sayfa 206. Tahayyül. Herhangi bir alanda zirveye çıkmak için önce bir hedef vizyonunuz olması gerekiyor. Hayali olmayanın gerçeği de olmuyor. Daha yola çıkmadan kişinin kendisini zihinsel olarak zirvede hayal etmesi başarının ön şartı. Ancak ayakları yere basmayan hayalleri olanlar zirveye giden o uzun ve meşakkatli yola çıkmayı göze alabiliyor. Bu ilk adım olmazsa, yani kişi kendini zirvede hayal edemezse, sonraki adımlar ya hiç gelmiyor ya da tek başlarına o adımlar sizi zirveye götürmeye yetmiyor. O nedenle hem bu bölümde hem de yaptığım tüm konuşmalarda hayale vurgu yapıyorum. Çünkü ilk iliği yanlış atınca sonra her şeyi doğru yapsanız da istenilen sonucu elde edemezsiniz. O nedenle ısrar ediyorum. Bırakın çocuklar hayal kursun. Durum değerlendirme. Bir alanda zirveye çıkmanın ikinci adımı gerçekçi bir durum tespiti yapmaktır. Kişi uzmanlaşmak istediği sahada gerekli beceri setine ne oranda sahiptir? Bu durum tespiti hem sübjektif, yani kişinin kendisi tarafından, hem de objektif olarak başkaları tarafından yapılmalıdır. Ancak böyle bir değerlendirme sonucu başta konulan hedefe gerçekçi bir şekilde hazırlık yapılabilir. Durum tespiti önce bireysel olmak zorunda. Evet, hayalim büyük ama o büyük hayale ulaşmak için hangi alanlarda eksiğim var? Nerelerde kendimi geliştirmem gerekiyor? Bu sorulara gerçekçi bir yanıt vermeden zirveye ulaşmak imkansız. Başarılı insanların hayatlarını biraz yakından incelediğimizde göreceksiniz ki onlar bu sorulara en acımasız yanıtı verebildikleri için başarmışlardır. Nobel ödülü de alsalar, yıllarca üst üste rekor da kırsalar, başarılı insanlar hala kendilerinde geliştirilecek alanlar olduğunu görebilecek bir içgörüye sahip oldukları için zirveye çıkabilmişlerdir. Ancak bu durum tespiti sadece bireysel değil, aynı zamanda objektif bir takım kriterlere de bağlı olmak zorunda. Özetle, tıpkı telefonunuzdaki harita uygulaması gibi bir hedefe varmak için önce nerede olduğunuzu bilmeniz gerek. Zirveye çıkmak için önce bulunduğunuz konumu belirlemelisiniz. Sürekli geri bildirim. Zirveye giden yolda atılan üçüncü adım performans değerlendirmeden geçiyor. Zirve yolunda yeni beceriler kazanmak için çaba harcıyoruz ama bu çabalar bir işe yarıyor mu? Bir önceki adımdaki metafordan devam edersek, yolun yabancısı olarak telefonunuzdaki harita uygulamasında bulunduğunuz noktayı seçip varacağınız hedefi belirlediniz. Peki attığınız her adım sizi hedefe yaklaştırıyor mu? Bu sorulara tek başımıza yanıt vermemiz imkansız. İşte bu noktada bizim zirveye giden yolları bilen bir rehbere ihtiyacımız var. Karşımıza çıkan engelleri aşmak için bizi hazırlayan, yolumuzu kaybettiğimizde bizi uyaran, vazgeçtiğimiz zaman bize yapabilirsin diyen birilerinin varlığı her başarı hikayesinin olmazsa olmazı. O nedenle gençlere yapabileceğimiz en büyük katkı onlara bir mentor olmak, onlara bir mentor bulmak. Zira Everest de olsa tek başına zirveye ulaşmak imkansız. Başarılı insanların hayatlarına baktığımızda her birinde yolda kurulan arkadaşlıkların, kritik dönemde onlara devam et diyen aile büyüklerinin, her şeye rağmen onlara inanan mentorların varlığını görürüz. 10.000 saat kuralı. Zirveye ulaşmanın son adımı çok çalışmak değil, hedefe yönelik olarak çalışmak, yani kasıtlı pratik. Erickson'un bu konuyla ilgili koyduğu sınır 10.000 saat çalışmak. Ama Erickson öyle ezbere 10.000 saat pratik yapmaktan söz etmiyor. Performansı zirveye taşımak için sözü edilen pratik, kasıtlı, tasarlanmış, hedef odaklı pratik. Sanırım tekrar etmeme gerek yok ama ben yine de yazayım. Kasıtlı pratik ancak önceki 3 adım atıldıktan sonra insanları zirveye taşır. Yani hayaliniz yoksa, nerede olduğunuzdan haberiniz yoksa, kimseden geri bildirim ya da değerlendirme almıyorsanız istediğiniz kadar pratik yapın. Yerinizde dönüp durmaktan başka bir sonuç doğurmaz. Tıpkı amok koşucusu atlardan yarış atı olmayacağı gibi kendi etrafınızda ne kadar hızlı dönüp dursanız da bir adım öteye gidemezsiniz. O nedenle gençlere çalış evladım demenin hiçbir anlamı yok. Çok çalışmak eğer ortada bir hedef yoksa başarı getirmiyor. Bir başka ifadeyle zirveye çıkmak için büyük bir hayalin peşinde koşmak, yola çıkarken durumunuzu gerçekçi bir şekilde tespit ederek, attığınız her adımın sonuçlarını sürekli olarak ölçmek ve hiç durmadan hedefe yönelik adım atmak gerekiyor. Bu dört koşulu yerine getirmeden performansınızı arttırmanız mümkün değil. Şimdi sizden bu kitabı bir tarafa bırakıp bu tezi kendi hayatınızda test etmenizi istiyorum. Nedir ayakları yere basmayan zirve hayaliniz? O hayale ulaşmak için hangi becerilere ihtiyacınız var? Hedefe ulaşmak için bir rehberiniz var mı? Bu üçü varsa çalışmak işin en kolay tarafı. Popüler başarı hikayeleri başarıyı ya tesadüflere ya da doğuştan gelen bir takım genetik faktörlere bağlıyor. Böyle olunca da ya doğuştan piyangonun bize vurmasını ya da hayatın mucizevi bir kapı açmasını bekliyoruz. Oysa Erikson'un araştırmaları gösteriyor ki hiçbir başarı hikayesi şansla açıklanacak kadar basit bir şekilde ortaya çıkmıyor. Her başarı hikayesinin arkasında yukarıda andığımız adımlar ve 10.000 saatlik bir pratik var. Bu Mozart için de geçerli, Michael Jordan için de. Gençlerin kariyer hedeflerini dinlerken bu temel prensiple hareket edersek hem onlara hem de topluma gerçek manada katkıda bulunmuş oluruz. Üniversite tercihi yapacak gençlere mektup. Çok sevgili genç arkadaşım, son söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Öncelikle rahat ol. Biliyorum bu aralar herkes tepene üşüşüyor. Sana bu tercihin ne kadar kritik olduğunu anlatıyor. Bence hepsi yanılıyor. Bu tercih hayati bir seçim değil. Çünkü hayat çoktan seçmeli bir sınav değil. Verdiğimiz kararların hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğu yıllar sonra değişebiliyor. Bu tercih senin geleceğine dair verdiğin son karar da değil. İleriki yıllarda daha pek çok tercih yapacaksın. O tercihler içinde bugün yaptığın tercihin yeri giderek azalacak. Ayrıca bu geri dönülemeyecek bir karar değil. O nedenle benim sana bu tercih dönemindeki ilk tavsiyem çok basit. Rahat ol. Başkaları değil sen. Tercih yaparken taban puanlarına, sıralamalara bakma. Bütün bu veriler geçen sene sınava girenlerin belirlediği bir referans noktası. Başkalarının tercihleri yani. Yıllardır taban puanda zirvede olan öyle bölümler var ki eski halinden hemen her şeyi kaybetmiş. Hocalar gitmiş, okul geriye gitmiş ama sıra hep aynı yerde kalmış. Konumuz bu değil ama diyeceğim şu, sadece taban puan ya da sıralama ile tercihlerini belirliyorsan, geçmişte takılı kalmış bir pusulayla yönünü arıyorsun demektir. Bu sıralamaları bir kenara bırak ve aynaya bak. Yukarıdaki tutku testinin sonucuna göre bir tercih yap ve etrafında onu seçersen aç kalırsın diyenlere de pek kulak asma. Çünkü bu çağda artık yaptığın işin ne olduğu önemli değil, yaptığın işte zirveye çıkıp çıkmadığın önemli. Zirveye çıkmanın formülü de yukarıda. İşine tutkuyla bağlı olmayanın zirveye çıktığı görülmedi zira. Sevmediğin prestijli bir meslek seçmek yerine tutkuyla bağlı olduğun bir mesleğin prestijini yükselt. Hem daha başarılı hem de daha zengin olursun. Meslek değil disiplin. Eskiden ebeveynlerin tercih yaptığı zamanlarda üniversite tercihi demek meslek tercihi demekti. Artık böyle bir dünya yok. Doktor, mühendis ya da öğretmen olarak mezun olanların bir ömür bu mesleği yaptığı devir bitti. Çünkü hem bireylerin beklentileri hem de meslekler hızla değişiyor. Hesap şu ki senin kuşak en az 3 belki daha çok kariyer değiştirecek. Pek çoğumuz mezun olduğunuz bölümle alakalı bir işi yapmayacak. Muhtemelen mezun olduğunda şu an sana tercih olarak sunulan mesleklerin tamamen dışında bir iş yapacaksın. Aç bugün bir iş ilanları sayfasını incele. Aranan elemanların çoğu üniversite tercih reperinde olmayan mesleklerden oluşuyor. O nedenle tercih yaparken mesleği değil, okuyacağın disiplini seç. Bu ne demek diye merak ediyorsan bir örnekle açayım. Özel bir gerekçen yoksa işletme yerine ekonomiyi seç. İlki meslek, ikincisi disiplin. Bölüm değil üniversite. Bunu yıllardır söylüyorum. Tek başına bölümde alınan eğitimle üniversiteli olunmuyor. Üniversite dediğiniz kavram bir ekosistem. Bölüm elbette önemli ama bölümden daha önemli olan şey o bölümün bulunduğu kampüs ortamı. Kimlerle oturup kalkacaksın? Hangi sosyal çevreye dahil olacaksın? Sosyal sermayeden söz ediyorum. Üniversitenin bu çağda sana kazandıracağı en önemli kazanım bu. İlişkiler ağı. Harvard'a gidenler orada alacağı dersler kadar orada edineceği arkadaşlar için de onca parayı veriyor. O nedenle tercihini yaparken bölümden çok üniversiteye odaklan. Sıradan bir üniversitenin prestiji yüksek bir bölümündense iyi bir üniversitenin sıradan bir bölümünü tercih et. Tabii bunu yaparken diğer maddeleri unutma. Yani illa üniversite iyi diye sevmediğin bir bölümü seçme. Mahalle değil dünya. Son olarak dünya artık küçük bir köy. Bunu görmek için şöyle bir etrafına bakman yeterli. Dolayısıyla tercihini yaparken kendi mahallenin sınırlarını aşan bir eğitim olanağı sunan üniversiteyi seç. Bunun artık pek çok yolu bulunuyor. Erasmus yurt dışında yaz okulları ve öğrenci değişim programları var. Tercih yaptığın üniversitenin bu seçenekleri sana sunup sunmadığına bakman yararlı olur. Eğer üniversitede geçen yılların tamamını tek bir kampüste, tek bir şehirde, tek bir ülkede geçiriyorsan, bil ki iyi bir eğitim almıyorsun. 4 yılı tek bir şehirde geçirmek, üniversite eğitiminde yapacağın en büyük hata olacaktır. Sevgili kardeşim, insan hikayesiyle var olur. Kendi hikayeni de en iyi sen yazarsın. Bu tercih sadece bir başlangıç. İleride çok daha önemli tercihler yapacaksın. Rahat ol. Mevlana'nın dediği gibi, yola çık, yol görünür. Gençlerin kariyer gelişimine nasıl katkıda bulunabiliriz? Kariyer gelişimi ebeveynlerin en çok etkide bulunduğu alanlardan biri. Gençlere kariyer seçimlerinde kimlerin etkili olduğu sorulduğunda anne babalar öğretmenlerle birlikte ilk başta gelen kişiler. O nedenle gençlere kariyer gelişiminde nasıl destek olacağımız sorusuna somut birkaç yanıt vermek istiyorum. İlk olarak erken yaştan itibaren ne olur çocukların hayal kurmasını teşvik edin. Bize göre imkansız da olsa hayal kuran bir çocuğa yapacağımız en büyük katkı onların hayallerini dinlemek. O hayallerin geldiği yeri anlamak ve o hayalleri çoğaltmak. Astronot olma hayali kuran bir çocuğun hayalini yıkmak yerine oturup onunla NASA'yı, astronotları, uzaya çıkmak için fiziği, matematiği ve diğer bilimlerin gerekliliğini anlatmak gerekiyor. Amaç çocukların olabildiğince farklı alanlarda hayal kurmasını sağlamak, farklı alanlarda ilgilerini keşfetmesine olanak sunmaktır. Hayal derken unutmayın, gerçekçi hayal olmaz. O nedenle çocuklara ayakları yere basmayan hayal kurma ortamı sağlayın. Ben cumhurbaşkanı olacağım diyen bir çocuğa siyasete girmenin zorluğunu, dünyaca ünlü bir futbolcu olacağım diyen bir çocuğa Türkiye'den kimsenin bunu başaramadığını ya da ben uçan alı yapacağım diyen bir çocuğa bunun imkansız olduğunu anlatmayın. Aynı şekilde inşaat mühendisi olmak istiyorum diyen bir kız çocuğuna hayır şantiyeler sana göre değil demenin de ben hemşire olacağım diyen bir erkek çocuğa hayır sen doktor olmalısın diyerek baskı yapmanın da bir manası yok. Çünkü erken yaştaki bu tür müdahaleler çocukların hayal dünyasını köreltip onları dar bir kariyer koridoruna sıkıştırıyor. O koridorun sonunda da çocuk üniversite tercihi yapacağı noktaya gelince seçeneksiz kalıyor. Biz yetişkinlere düşen ikinci görev ise çocuklara erken yaşta mümkün olduğunca farklı meslekten kişiyi tanıştırmak. Çünkü çocuklar erken yaşlarda bir kahramanı sevdikleri için o kahramanın mesleğine ilgi gösterirler. O nedenle bu dönemde çocukların farklı mesleklerle tanışmasını sağlamak, onlara hayatın çok farklı alanlarında rol modelleri sunmak gerekiyor. Bu modeller gerçek hayatta olabileceği gibi kitaplarda, filmlerde ya da medyada da olabilir. Daha önce sözünü ettiğimiz sosyal sermaye kavramı burada da devreye giriyor. Anne babanın mesleği elbette çocukların ilk tanıdığı meslek olacak. Ama anne babanın sosyal çevresi, iş çevresi de burada çocukların meslekleri tanıması için ciddi fırsatlar sunuyor. Bir masada farklı mesleklerden insanlarla sohbet etme fırsatı bulan bir çocuğun ya da anne babasının iş yerini ziyaret edip orada farklı mesleklerden kişilerin nasıl çalıştığını gören bir çocuğun elbette kariyer gelişimi daha sağlıklı olacaktır. Farklı alanlardan kişilerin biyografilerini okumak ya da izlemek de bu anlamda verimli bir çaba. Önemli olan çocukların mesleki ilgi alanlarını mümkün olduğu kadar geniş tutmak. Son olarak çocuğun özellikle okul ve meslek tercihlerine saygı duyun. Her çocuğun mizacı, ilgi alanı, hayattan beklentileri farklı. Onlar bizim bir uzantımız değil. Özellikle meslek seçiminde aman kendi hikayenizi çocuğunuzla tamamlamaya çalışmayın. Kendi hayallerimizi, beklentilerimizi, gelecek tasavvurumuzu çocuklarımız üzerinden gerçekleştiremeyiz. Onlar bizden bağımsız bir varlık. Onların da kendi hayalleri, beklentileri ve gelecek planları var. Onların tercihlerine saygı duymak, atacakları adımlarda bizim arzularımıza sadık kalmasalar da onları desteklemek zorundayız. Biliyorum bunu yazmak kolay. Oğlum üniversite tercihi yaparken bunu bilfiil yaşadım. Kolay bir iş değil. 18 yaşına kadar büyük hayallerle yetiştirdiğiniz çocuğunuzun çıkıp sizin hayalinizin bir parçası olmayan bir hikaye yazmak istemesi elbette ilk başta kabul edilemez görünecek. Bu durumda elimizde iki seçenek var. Ya baskı yapıp onları bizim istediğimiz tercihe zorlayacağız ya da onlara güveneceğiz. Kariyer sürecinde ailelerin en büyük baskı nedeni gençlerin hayatın gerçeğini hesaba katmadan tercih yapıyor olması. Hemşire olmak isteyene aman doktor ol çok kazanırsın baskısı. Ben şef olmak istiyorum diyene hayır gıda mühendisi ol deme baskısı buradan geliyor. Tasarım okumak isteyen bir gence sanatçılar aç kalıyor demek de buradan geliyor. Bütün bunlar belki bizim kuşak için geçerli olan gerçeklerdi. Ama içinde yaşadığımız çağda artık işine tutkuyla bağlı olmayan kimse para kazanamıyor. Otomasyonun arttığı, yaratıcılığa, takım çalışmasına, problem çözmeye ihtiyaç duyulan 21. yüzyılda ancak ve ancak işini severek seçenler başarılı olabiliyor. O nedenle bakın şöyle bir etrafınıza, kim başarılı oluyor, kim işinde ve hayatında mutlu. Ailesi tarafından zorla bir alana yönlendirilen gençler zar zor okulu bitirseler bile işe geç başlıyorlar. İşe başlasalar bile iş tatmini düşük oluyor. Çünkü bir ömür başkasının hikayesiyle mutlu olmak artık mümkün değil. Tercihe zorlanan gençler arasında özgüveni yüksek olanlar bir yolunu bulup ilk fırsatta kendi hikayelerini yazmaya başlıyorlar. Ancak bu sancılı bir süreç. Aile zoruyla üniversiteye girmiş bir genç birkaç yıl sonra okulu terk ediyor. Okulu bitirse diplomayı alıp o alanda bir işe girmiyor. Bir işe girse yaptığı işte başarılı olamıyor. Bu sürenin her aşamasında yaşanan stresi tahmin etmek zor değil. Bu gençler arasında özgüveni yüksek olanlar başlangıçta aileye direniyor, stresi erken yaşıyor. Ama pek çok genç için 18 yaşında ailenin taleplerine karşı çıkmak kolay bir seçenek değil. Hatta geleneksel aile yapısında ailenin çizdiği çizginin dışına çıkmak bir ömür mümkün olmuyor. Mümkün olsa aileden çıkmak zorunda kalıyor. Etrafımızda böyle hikayeler çok. Baskı ve zorlamanın nereye varacağını biliyoruz. Biz ebeveyn olarak ancak bir noktaya kadar bu konuda müdahil olabiliriz. Sonrası tüm risklerden haberdar edilmiş gençlerin kendisine kalmış. Zorla güzellik olmaz. 20. ayrımın sonu. Sayfa 215.